altın olukla yürüyür. Ahmet Taş getiren ve Selahattin Koca Aslan sizlerle.
Çok değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'ya Altın Oluk'la Yürüyüş programına hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Selahattin Koca Aslan. Bu programda Altın Oluk Dergisi Yazı İşleri Müdürü, radyomuzun yayın danışmanı Ahmet Taş Getiren Bey ile beraber Altın Oluk Dergisi'nin tabirinde ise rehberliğinde, mihmandarlığında bir yolculuğa çıkıyoruz. Türkiye'nin geride bıraktığımız son 30 yılının da aslında Altın Oluk özelinde bir fotoğrafını çekiyoruz. Bilmiyorum Ahmet Bey, siz katılıyor musunuz bu düşünceme? Biz sadece burada Altın Oluk'u konuşmuyoruz. Altın Oluk'un gündemini aldığı konular, hazırladığı dosyalardan yola çıkarak bir yakın tarih fotoğrafı da çekiyoruz, yani diyebilir miyiz?
Çok güzel tanımladınız. Evet. Bir kendi kendimize de bakıyoruz. Türkiye'ye, İslam dünyasına da bakıyoruz. Hitap ettiğimiz insan unsuru, yani Müslümanlara da bakıyoruz. Evet, iyi bir çalışma bence bu. Yani ben çok mutlu oluyorum.
Evet, aynı şekilde. Şimdi Temmuz 1986, Altın Oluk Dergisi'nin 5. sayısı, Şevval 1406. Ve o zaman Altın Oluk'un kapağına taşıdığınız konu, üzerinde kafa yorduğunuz ve makaleler kaleme aldığınız, yazılar dergiye aldığınız konu, İslam dünyası neden paramparça? Bu konu bugün de hala güncel bir konu.
Evet, yani ilginç. Bugün de güncel. Bu sayıyı hazırladığımız tarihten belki 50 yıl önce de güncel. Yani bu sayıda Ertuğrul Düzdağ Bey Mehmet Akif'i anlatmış. İşte Mehmet Akif'in ıstırabını, yüreğini yansıtmış. O da aynı acıları ifade ederek gelmiş. Yani tefrika girmeden bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez demiş mesela Mehmet Akif. Yani tefrika, bölünme, parçalanma konuları ta o zaman gündeme gelen konular. Şimdi 30 yıl sonradan biz aynı konuları konuşuyoruz. Yani ve diliyoruz ki 30 yıl sonra bunlar konuşulmasın. Bizim çocuklarımız, torunlarımız artık bunları konuşmasınlar diyoruz. Evet.
Evet. Ve bu sayının doğduğu mevsim bir haç mevsimi aynı zamanda. Derginin sunuş yazısına şöyle bir bakacak olursak, kaleme aldığınız sunuş yazısından birkaç cümle. İslami yaşayışa yeni heyecanlar katan mevsimlerden biri diyebileceğimiz Ramazan'ı gerçekten büyük bir heyecan ve zevkle yaşayan Müslümanlardan bir grup, şimdi bir başka heyecanlı mevsimin hazırlığı içinde. İslam aleminin her tarafında Müslümanların kıblesi Kabe-i Muazzama'ya yolculuk hazırlıkları yapılıyor. Doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden günde 5 kere hep aynı noktaya yönelen insanlar, bir dairenin muhitten merkeze küçüle küçüle bir nokta haline gelmesi gibi bütünleşmek, birleşmek ve kaynaşmak için yola çıkacaklar. Hani kapakta diyorsunuz ya, aslında aramızdaki dikenleri sökelim derken biraz bu bütünleşme, birleşme hedefleniyor.
Aslında Selahattin Bey, Altın Oluk haç konusunu birkaç kere kapağına taşıdı. Ve biraz da bu işte ümmetin parçalanmışlığı, bütünlük arayışı çerçevesinde kapağına taşımış oldu. Yani biz neden Arafat'ta yüreklerimizi buluşturduğumuz gibi coğrafyalarımızda da yüreklerimizi buluşturamıyoruz sorusunu sordu. Bunun tabii kendi kişiliklerimize yönelik, Müslüman toplumlara yönelik boyutlarını tahlil etti. Ama bunun dış güçlerin etkisiyle oluşan boyutunu da ihmal etmedi. Yani bu sadece bizim kendi kendimize hadi parçalanalım diyerek geliştirdiğimiz bir şey değil ya da zaaflarımız sonucu sürüklendiğimiz bir uçurum ortamı değil parçalanmışlık. Bir yandan da dışarıdan projelendirilmiş, İslam coğrafyasına, İslam ümmetine uygulanmış bir projeden söz ediyoruz. Onun için hac mevsimlerini, bu Arafat, Kabe, tavaf buluşmalarını biz biraz da acaba bu fasit daireyi aşabilir miyiz ümidiyle, beklentisiyle gündemimize taşımışız. Yeniden bir harç olsun aramızda, yeniden bir kalbi bağlılık olsun diye paralel işler yapmışız. Hac mevsimiyle kardeşliğimiz ya da parçalanmışlığımız arasında ilişkiler geliştirmişiz.
Evet. Ve ifade ettiğiniz gibi İslam'ın ilk devrinde kurulan ashab kardeşliği ruhuyla yine işe kendi küçük dünyamızdan başlayalım diyorsunuz sunuş yazısında. Bugün için kaldıramadığımız dikenlerin yerine önce bize bir müminin yaklaşmasını önleyen dikenlerden kendimizi temizleyelim. Bize en yakın mümine gönlümüzü açalım diyoruz. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin buyurduğu gibi hiçbir gecemiz içimizden bir mümine kin duyarak geçmesin diyoruz ve kısaca önce aramızdaki dikenleri sökelim diyoruz.
Evet, kapağımızda dikkat etmişsinizdir. Bir cami görüntüsü var, dört minareli, bir dünya yuvarlağının üzerine konmuş ama önünde de dikenli teller var. İşte aramızdan çıkarmayı umut ettiğimiz dikenler bunlar. Bu o zaman gerçekleştirilen bir illüstrasyon. Metin Ateş imzası da gözüküyor bir tarafında. Yani Abdülkadir Geylani'nin sözü ne kadar müthiş. Yani bir gece içimizde diken bulunarak bir başka mümine karşı sabahlamayalım diyor. Yani hani Kur'an'da bir ayeti kerime vardır. Rabbimizin bize öğrettiği bir dua vardır. Şöyle bu kısmı: "Ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amenu." Kalplerimizde diğer müminlere karşı bir kin, öfke bırakma ya Rabbi diye. Bizzat Allah Teala öğretiyor bunu bize. İşte bir gece yüreğinde bir mümine karşı öfke, buğz, sevgisizlik barındırmama terbiyesini kuşanabilsek, değil mi? Ne kadar hem bir, yani o yükten kurtulmuş oluruz. Ama yani şimdilerde baktığımızda ülkemizde olsun, İslam dünyasında olsun, böyle yürekler öfke yüküyle dolular maalesef. Yani.
Evet.
Evet.
Efendim, siz İslam dünyasının bugünkü perişanlığını son büyük İslam devleti olan Osmanlı'nın çözülüş çağı tahlil edilmeden yeterince anlayamayız, bu anlaşılamaz diyorsunuz. Beraber katıldığımız birçok programlarda, radyo programlarında aslında işte bir son yüzyılın fotoğrafını çekerek söze başlarsınız. Altınoluk'un bu sayısındaki baş yazınız da gerçek bir bağımsızlık başlığını taşıyor ve bu konuyu enine boyuna irdelediğiniz bir yazı olmuş.
Evet.
Biraz bu gerçek
yani
bir bağımsızlık.
Bu yazı
konuşalım.
Da çok temel bir yazı. Bence yani bütün bir müminler topluluğu olarak, İslam dünyası olarak bu tahlili yapmamız, doğru değerlendirmeler yapmamız ve bugüne çok sağlıklı perspektifler getirmemiz gerekiyor. Yani Osmanlı bizim büyük devletimizdi ve İslam'ın izzetini en yüce değer olarak kabul etmiş olan bir devletti. O işte Karlofça Anlaşması'na kadar Osmanlı'nın yürüyüşünün bir fetih yürüyüşü olduğuna temas ediliyor. Osmanlı'nın, İslam toplumlarının kendi değerlerinden kuşku duymadığı bir yürüyüş söz konusudur. İlahi Kelimetullah yürüyüşüdür o. Ancak Karlofya'da bir gün dönümü, Karlofça'da bir gün dönümü yaşanır ve İslam toplumlarının kendisinden kuşku duyması, özellikle yönetim kademelerinde kuşkular belirir. Ondan sonra bir işte kendine yönelik sorgulama, ve yer yer mağlubiyetler, askeri mağlubiyetler. En sonunda işte Osmanlı'nın o İslam yürüyüşünü, batıya doğru hep ilerleyen yürüyüşü, İslam'ın doğuşundan itibaren geri püskürtmek üzere bir batı hamlesi başlar. Buna şark meselesinin halledilmesi deniyor. Yani bizim insanlarımızın, dinleyicilerimizin şark meselesi denen hadise üzerine kafa yormaları gerekiyor. Bizim gençlik dönemlerimizde daha çok bunun kültürel çerçevesi bizim gündemimize gelir, bunları konuşurduk. Yani Osmanlı'nın çözülüş sürecini orada Batı dünyasının İngiliz, Fransız, Alman, Rus, bunların Osmanlı'nın, İslam'ın yürüyüşüne yönelik projelerini konuşurduk. İşte ondan sonra şark meselesi devreye giriyor. Şark meselesi nedir? İşte İslam İstanbul'u fethetmiştir. Batı'nın sembolik bir merkezini İslam'la buluşturmuştur ve Avrupa'nın içlerine kadar yürümüştür. Şark meselesi İslam'ı Avrupa'dan kovma, İstanbul'u yeniden ele geçirme. Yani Müslümanlık kalacaksa bile bu Anadolu'nun küçük bir parçasında kalması mücadelesidir. İşte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu ümidi oluşturmaya çalışır Batı dünyası. Yani bir yandan İslam dünyasını paramparça eder, bir yandan İslam ülkelerine sistem empozesi yapar. Hilafet gibi bir kurumu İslam ülkelerinin, İslam toplumlarının birbiriyle kalbi bağını sağlayan hilafet kurumunu ortadan kaldırır. Laikleşme diye bir süreci başlatır. Laikleşme süreciyle de İslam'ın üstün değer olma statüsünü devre dışı bırakır. Böylece hani paramparça edilmiş, İslam'ın üstün değer olarak görülmediği bir sistem yapılanmasının içine sürüklenir İslam dünyası. Ve biz bu 100 yılı böyle yaşadık, geliyoruz. Hala darmadağınız, hala İslam üstün değer olarak kabul edilmeyen sistemlerle yönetiliyoruz İslam toplumlarında ve Batı hegemonyası hala İslam coğrafyasında hüküm ferma durumda. Şimdi bu noktalarda önemli bir husus, İslam'ın yeniden belirleyici olacağı, İslam kardeşliğinin yeniden gündeme geleceği, İslam toplumlarının birbiriyle yeniden kalben buluşacakları bir zeminin oluşmasına fırsat verilmek istenmiyor. Proje, bu dış proje, bunun sistemler, kurulu statükolar, düzenler vasıtasıyla da toplumsal anlamda bir kabulleniş haline gelmesi isteniyor. Böyle bir gerçeklik var. İşte yeniden bilinçlenme demek, yeniden İslam'ın ruhlarımızda boy salması demek, bu yanlış oluşumu fark etmek ve bunun içinden Müslümanlar olarak kurtulma mücadelesi içine girmek demek. Bir yerden bakın, bu 30 yıl önceki değerlendirmedir. Mehmet Akif'te de, Sezai Karakoç'ta da, Necip Fazıl'da da bu değerlendirmeleri bulursunuz. Sebilür Reşat'ta da, Sırat-ı Müstakim'de de, Serden Geçti'de de geçen hafta konuştuğumuz gibi bu değerlendirmeleri bulursunuz. Şimdi son 10 yılda yaşadığımız sancı bizim bu deli gömleğini yırtma yolunda bir yükseliş, bir hamle gösterdiğimiz süreçtir. En son dönemde de bunun farklı sancılarını yaşıyoruz. İslam dünyasında bu istikamette sizinle daha önce de konuşmuştuk. İslam dünyasının İslam dünyası olma mücadelesi, Türkiye'nin Türkiye olma mücadelesi. İşte nereden paramparça sorusuna düşünmeye başladığımızda buralara gelmeliyiz. Buralar çünkü bizim hani dibe vurduğumuz noktalar. Buradan yükseleceğiz. Bunları aşağı aşağı evet. Aşağı aşağı bunları geleceğiz. Ama ümit varız. Yani aşağı aşağı ilerliyoruz. Yani bu 100 yılın tamir edildiği, kayıplarının tamir edildiği süreçleri yaşıyoruz ve çok ümitliyiz.
İnşallah. İnşallah. Gerçek bir bağımsızlık İnşallah. Yolunda.
İnşallah.
Emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Herkesin üzerine evet. tabii bu noktada düşen bir sorumluluk
tabii
var.
Ki, evet.
Ben bu noktada dinleyenlerimize de hakikaten Altınoluk Dergisi'nin ilk sayılarından 5. sayıda bu İslam Dünyası Neden Paramparça sayısında gerçek bir bağımsızlık başlığıyla kaleme alınmış Ahmet Taş Getiren Bey'in yazısını okumalarını altını çizerek okumalarını bugün olup biten hadiseleri çok daha iyi anlayabilmek, tahlil edebilmek, idrak
Dilerim,
edebilmek
evet.
için de evet önemli Dilerim, buluyorum. Evet. Yine Veli Şir'in imzasıyla bir diğer yazı 20. yüzyıl ve İslam'ın gücünü kaleme almış Veli Şir.
Veli Bey tarihçidir.
Evet.
Yani ciddi bir tarih birikimi vardır. Düşünce boyutu derindir. Yani bu yazı da önemli bir yazı. 20. yüzyıl ve İslam'ın gücü. Yani İslam'ın bir potansiyel gücü var. Onu henüz hani kinetik deniyor, işlevsel hale, fonksiyonel hale getirip getirememe sınavı veriyoruz. Yani benim yazımla, Ahmet Maraşlı'nın yazısıyla birlikte Veli Bey'in yazısı da çok önemli bir yazı bence.
Evet. Bir sonraki sayfaya geçtiğimizde Ramazanoğlu Mahmud Sami Kudüs-i Ruh Hazretleri'nin musahabe karşımıza çıkıyor. Saadet ve Şekavet.
Şekavet.
Şekavet kaleme evet. alınmış. Üçüncü musahabe yazısı bu da.
Evet.
İlk musahabe
sohbeti. İlk musahabelerden. Evet.
İsmail Lütfi Çakan hocamız, uzmanlar Doktor İsmail Lütfi Çakan. İkinci hadislerle gerçekler yazısında yine iman ve sınırın yani hadislerle gerçekler başlığı atılmış. Geçen sayıda hatırlarsınız
evet,
dördüncü
evet.
sayıda böyle devam ediyordu. İman ve sınırı da bu sayıda yine hocamız tarafından değerlendirilmiş. Yani bu yazılar da aynı şekilde hiç güncelliğini, özgünlüğünü
tabii. Altı hala yazılar. Çizilecek.
Tabii.
Şimdi İsmail Lütfi Çakan hocamız Erkam Radyo'da programlar yapıyor. Şimdi bu konuları alsa, bugün konuşsa ki hepsi kitap haline gelmiştir. Yani hiçbir biçimde yani bu bugüne ne söylüyor ki demezsiniz. Yani çok diridir. Yani tıpkı Resul-i Ekrem Efendimizin hadis-i şerifleri gibi zaten ona dayanıyor.
Tabii.
Kur'an kaynaklı değerlendirmeler bunlar. Onların bugünkü gözle yeniden okunması anlamına geliyor. Çok diri yazılar bunlar. Evet.
Nahit Dinçer imzasıyla Yaşayan İlim derginin sayfasına yer bulan bir başka makale.
Nahit Dinçer Hoca Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı İstanbul'da. Belki siz tanımazsınız. Sonraki zamanlarda vefat etti ama yani iyi bir eğitimcidir. Bu yazı da önemli bir yazı. Yani İslam soyut şeyler vermiyor diyor. Yani yaşayan bir bilgiye ulaşmak lazım. Ölü bilgilere değil, yaşayan bilgilerle hareket etmek. Hani ilmi nafi denir, faydalı ilim. Buna İslam kültüründe çok önem verilir. Yani Nahit Hoca da onu şey yapıyor. Allah rahmet eylesin.
Evet, mekanı cennet olsun. Şimdi anlatırken aklıma şu geldi. 1986 Haziran'ında, Temmuz'unda Altınoluk Dergisi'nin bu sayılarını hazırlarken yani bu isimlere ulaşmak, bu hocalardan işte bu konu başlıklarını belirleyerek bu yazıları istemek de çok önemli. Bizzat bununla da ilgilenir miydiniz?
Şimdi benim bu sayılarda tabii bir yayın kurulu, onu belki ifade etmem lazım. Altınoluk'un hakikaten bu 28 yılında şimdi şöyle bir şey Selahattin Bey, 28 yıl hiçbir ay aksamadan
evet.
devam eden bir dergiden söz ediyoruz. Bu bizde dergicilik hayatı için çok müstesna bir yerdir. Yani kendi dergim olduğu için söylemiyorum, müstesna bir yerdir. Yani biz gençliğimizden bu yana dergileri takip ederek gelmiş insanlarız, yetişmiş insanlarız. Yani onlar da bizim kültür birikimimizde önemli etkileri olmuştur. Açılan, kapanan, tekrar açılan, tekrar kapanan pek çok dergi biliriz. Bunlar da aslında Türkiye için normal karşılanmalı. Çünkü birçok dergi birçok küçük imkanlarla, bazen 3 öğretmenin maaşlarını birleştirerek oluşturdukları sermaye ile çıkmıştır. Diyelim ki Büyük Doğu'nun çıkışı, Diriliş mesela çıkmış, kapanmış, çıkmış, kapanmış. Bu sayıda Diriliş'le ilgili Fatih Uğurlu'nun bir dergi tanıtımı var. Yani Diriliş'in o hikayesini orada görebiliyoruz. Bazen günlük çıkmış tek sayfa olarak. Günlük çıkmış, aylık çıkmış, haftalık çıkmış. Böyle bir dergi şeyi, aynı şey Büyük Doğu için söz konusu. Altınoluk 28 yıl içerisinde, yani bir tek hafta aksamadan ya da bir tek ay ve ayın ilk haftasında okuyucunun elinde olmak üzere devam edip geliyor. Bakın bu önemli bir şey. Ve çizgisi çok önemli Altınoluk'un. Böyle bir kırılma olmaksızın yürüyen, hani orada Fatih Uğurlu Diriliş için söylemiş, hep sırat-ı müstakimde oldu diye spot olarak çıkmış o da. Yani Altınoluk için de ben bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. İnsicamla, fikri bir insicamla yürüyüp gelmiş bir dergiden söz ediyoruz Altınoluk deyince.
İstikrar ve istikamet.
İstikamet, evet, çok güzel ifade ettiniz. İstikrar ve istikamet. Bunda da işte yayın kurulumuzun, onun devamlı toplanmasının önemli etkisi var. Yani kapak konularımızı biz genelde yayın kurulumuzla belirlemişizdir. Yani haftalık oturmalarımız olurdu. Aylık böyle buluşmalarımız olurdu. İsmail Lütfi Çakan, Hasan Kamil Yılmaz, Abdullah Sert, Mustafa Eriş, zaman zaman ilk sayılarda Ertuğrul Düzdağ, Yaşar Kandemir, yani yayın kurulu konuklarımız olmuştur. Hep geçmiş sayımızı değerlendiririz. Gündemi değerlendiririz ve işte nasıl bu gündem içinden nasıl bir konuyu öne çıkaralım diye düşünürüz. Bunun için kimlerden yazı alabiliriz? Kimlerle mülakat yapmamız lazım? O söz konusu konuyu hangi boyutlarıyla incelemek lazım? Her konunun farklı boyutları var ve kapağımıza hangi sözle yansısın bu? Bunlar üzerinde hakikaten yayın kurulu olarak ciddi bir mesai vermişizdir. İşte o yazarlarla ilgili, yani şu yazılarda, yazarlardan yazı alalım. Ya da işte Ahmet Taş Getiren, ben şunu yazabilirim der. İsmail Lütfi Çakan, ben şunu yazabilirim der. İşte bir başka arkadaşımızdan şunu isteyelim, falanca fikir adamımızla şu konuda mülakat yapalım gibi. Bugün de biz, yani bu 28 yıllık geleneğimiz bugün de sürüyor. Toplanıyoruz yayın kurulumuzla, bir eski sayıları değerlendiriyoruz. Şu yazı güzel olmuş, şu konuyu da işleyebilirdik gibi değerlendirmeler yapıyoruz. Bu bizim önemli bir şeyimizdir. Yani gücümüzdür diyeyim. Evet.
Altınoluk'un sırtını yasladığı sağlam bir yayın kurulu.
Çok güzel. Çok güzel ifade ettiniz. Evet.
Efendim, bir başka makale yardımcı doçent doktor Celal Kırca hocamızın kaleme aldığı Kur'an-ı Kerim ve modern ilimler ilişkisi.
Kur'an-ı Kerim Celal üzerine... Kırca hocanın o konuda bir kitabı da var. Yani İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde bizim dönemimizde İsmail Lütfi Çakan Beyler'in sınıfında okuyan, sonra da ilmi hayatı ilerleten bir arkadaşımız. Benim yanlış bilmiyorsam Kayseri İslam Enstitüsü'nde de öğretim üyeliği yaptı. Yani değerli bir bilim adamımız.
Evet. 1986'nın Temmuz ayında İhvan-ı Müslimin'in lideri Ömer Tilmisani Altınoluk'un gündemine girmiş. Çünkü 21 Mayıs 1986 günü Kahire'de vefat eden bir isim. Biz çok fazla tanımıyoruz. En azından bizim kuşağımız. Biz daha çocuktuk o dönemler. Kimdi Ömer Tilmisani? Birkaç
yani
cümleyle.
İşte bu İhvan-ı Müslimi'nin önderlerinden birisi. Burada Fatih Emin yazmış. Yani o dünyayı iyi bilen bir arkadaşımız. İhvan hareketi çok uzun menzilli bir hareket. Bugün de gündemde. Tilmisani de önemli simalarından birisi. Fatih Emin'in orada Tilmisani için düştüğü bir not var. Tabii. İsterseniz onu paylaşalım dinleyicilerimizle. Kimdir Tilmisani'yi çok bunu, genel bir tabii, tanımlama yapmış oluyor.
Tilmisani 80 yılı aşkın ömrü mücadeleyle geçti. Her vesileyle hakkı söylemekten geri durmadı. Nitekim televizyonda naklen bir yayın esnasında devlet başkanı Enver Sedat'a şunları söylemekten çekinmemiştir. Mısır'ın Müslüman halkı Siyonist emeller doğrultusundaki politikanı tasvip etmemektedir ve sizi Allah'a şikayet etmektedir. Allah adalet sahibi ve müntakimdir. Tilmisani, İmam Hasan el-Benna'nın çizdiği yolda yürüdü. Toplumun ıslahının ve İslamileştirilmesinin fertten başlayarak merkezden muhite doğru yayılması kanaatine sahipti. Bu yüzden asla silahlı eylem taraftarı olmadığı gibi davanın korkutucu çehresinin toplayıcı olmaktan çok dağıtıcı olacağına inanıyordu. Şöyle diyormuş, eğer biz fertlerin vicdanlarında İslam'ı hakim kılmazsak toplumu yönetecek sisteme nasıl hakim olabiliriz?
Şimdi bu önemli bir tez bakın evet. Selahattin Bey. Bugün de biz İhvan'ı tartışıyoruz. Şimdi İhvan'ı terör örgütü olarak ilan etti. Sisi yönetimi ve Mursi iktidara geldi. Yönetilen suçlama neydi? Siz işte geldiniz, toplumu yukarıdan aşağı biçimlendirmeye çalıştınız. Siz siyasal İslamcısınız. Türkiye'de de biliyorsunuz Tayyip Erdoğan'a yönelik o tarz bir söylem geliştiriliyor. Siyasal İslam söylemi sanki yukarıdan aşağı. Tilmisani ne diyor? Yani fert fert insanların İslam'la buluşmasıdır esasımız diyor. Yani yukarıdan aşağı bir usulle toplumu Müslümanlaştırma değil diyor ve terörü asla tasvip etmediğini ifade ediyor. Aradan bakın 30 sene önceki İhvan'la, şimdi bizim bu özel olarak yaptığımız bir mülakat değil değil mi? Bugün tabii. Yani bugün Tilmisani'den demeç almadık biz. 30 sene bu da önemli bir istikamet çizgisidir. Yani bir ilkedir İhvan'ın. Bir ilkesinden söz ediyoruz. 30 sene önce de İhvan bu ilkeyi dile getirmiş. Bugün de aynı şeyi dile getiriyor ama 30 sene önce de Enver Sedat zalimi vardı. Bugün de Sisi zalimi var maalesef.
Evet. Yine Yalçın Turgut'un çizgileri, karikatürleri böyle çok özel bir sayfada yine yer almış. Merhum Ömer Kirazoğlu hocamızın haç mevsimi yaklaşırken adeta hacı adaylarını hacca hazırlayan, kalben evet. hazırlayan, ruhen hazırlayan bir yazısı.
Evet, yani bu sayfaları. Güzel bir yazı. Böyle evet. Hakikaten siz diyorsunuz ya, işte girip okumak lazım. Evet. Şimdi diyelim ki bir hacca niyetlenen bir insanımız böyle madde madde Ömer Kirazoğlu hocamızın yazısını mesela orada nasıl bir adaba riayet etmek lazım. Bunları yazmış vesaire. Yani çok yol gösterici değerlendirmeler var bu sayıdaki yazısında.
Her Müslüman İslam'ın fıkhi esaslarına hakkıyla riayetkar olmalıdır. Selamlaşmaya ihtimam edilmelidir. Herhangi bir Müslüman kardeşi yardımcı ve hürmetkar olmak, bundan büyük İslam tesanüdü ve birliği doğacak. Bundan büyük İslam tesanüdü ve birliği doğacaktır. Yine her rast geldiği insana kibar, nazik, halim ve selim davranmak, izdiham olan yerlerde hasreten sabırlı ve hürmetli olmak.
Ne güzel yani. Bunlar çok önemli. Evet. Hac ibadeti sırasında. Önümüzde. Evet.
Ertuğrul Düzdağ üstadımız İslam dünyasının perişanlığı ve garipliği karşısında son şiiriyle Akif'in ızdırabını yazmış Altınoluk'un bu sırasında.
Evet, biraz önce de bahsettim. Evet. Yani şöyle girişinde böyle bir isterseniz birkaç parça olur şey efendim. Yapalım, paylaşalım.
Akif merhumun vefatından bir sene önce söylediği kıta. Viranelerin yasçısı baykuşlara döndüm. Gördüm de hazanında bu cennet gibi yurdu. Gül devrini bilseydim onun bülbül olurdum. Ya Rab beni evvel getireydin ne olurdu.
Evet. İşte Akif'in acısı, ıstırabı yani. Bu böyle. Yani bütün bir safahat Akif'in acısıyla dolu.
Evet.
Ertuğrul Düzdağ Bey de hakikaten bir Mehmet Akif üstadıdır. Safahat üstadıdır. Müteaddit kitaplar hazırladı. Yani safahatın yayınına ilişkin onun ön sözlerinde çok önemli değerlendirmeler yaptı. Yani birçok bilgiyi, yeni bilgiyi biz Ertuğrul Düzdağ Bey'den öğrendik.
Evet.
Akif'le ilgili.
Öyle diyor yazısının sonunda sevgili Akif, senin ızdırabını duymamak, paylaşmamak ve seninle birlikte ağlamamak hangi Müslümanın elinden gelir? Bunu bizden isteme. Sana ve senin davana daima ağlayacak ve huzur-u ilahiye de galiba bu zavallı yaşlarımızdan daha değerli bir şey götüremeyeceğiz. Davan yücelsin ve ruhun şad olsun.
Ne güzel, çok güzel.
Evet, derginin Gönül Erleri sayfasında Hasan Kamil Yılmaz hocamızın, o zaman doktormuş hocamız, Süfyan-ı Sevri Hazretleri ile alakalı kaleme aldığı yazısı karşımıza çıkıyor. Gönül Erleri.
Evet, Gönül Erleri.
Ve Kelami Dergahı'ndan hatıralar, bir Danimarkalı'nın kaleminden Karvet'in bu eserini Ertuğrul Düzdağ hocamız yine yayına hazırlamış. Şöyle başlığı Karl Vett'in sorusu üzerine Şeyh Efendi yani Esat Erbili Hazretleri şöyle dedi. Tenasüh inancı yeni ruhlar yaratmaya kadir olan Allah'ın kudretinden şüphe etmektir.
Ne kadar önemli bir tespit değil mi? Yani bu tenasüh inancını yani bir cümlede bitiriyor bir anlamda. İslam'ın net tavrını ortaya koymuş oluyor. Yani ilgimi çekti. Evet. Şimdi Karl Vett bu biraz baktım yeniden. Ben de yeniden ne bakıyorum. Güzel. Bazı kendi yazımı, bazı yazıları yeniden okuyorum. Şimdi Kelami Dergahı'nda bütün bunlar konuşulurmuş. Evet. Yani Esad Efendi Hazretlerine işte böyle bir yabancı geliyor ve mesela tenasüh inancı ile ilgili kendi düşüncelerini söylüyor. Sonra efendinin cevabını alıyor. Yani çok ilginç buldum ben. Yani bir şeyh efendinin böyle bir gayrimüslimle bu tür konuları müzakere ediyor olmasını çok ilginç buldum doğrusu.
Öyle diyor Karvet, ben insan ruhlarının çok farklı olan ruhi olgunluklarını tenasühle açıklayınca Şeyh Efendi şöyle dedi. Hayır, bu her şeye kadir olan Allah'ın kudretinin sınırlamasıdır, sınırlanmasıdır. Allah ruhları yaratır ve onlara kendinden bir nefha üfler. Allah'ın sıfatları çok ve çeşitli derecelerde olarak insanlarda tecelli etmiştir. Allah çeşitli sıfatları kullarına imtihan için verir. Hesap gününde herkes kendisine verilen sıfatı ne kadar geliştirdiğine göre hesap verecektir. İyiye veya kötüye doğru gitmelerinin karşılığında mükafat veya ceza göreceklerdir. Esat Efendi'nin
cevabı.
Bence
çok önemli. Yani şimdi şöyle de bir şey var Selahattin Bey. Şimdi bir batılı dedik bunu. Gelmiş Esat Efendi Hazretlerini dinlemiş. Bunu kitabına yansıtmış. Bir kere doğru anlamış. Değil mi? Bu kendisinin yabancı olduğu bir literatür. Onu doğru anlamış. Ben şimdi bizim hani aydın diye bildiğimiz insanların ne kadarı böyle bir konuyu bu çerçevede doğru anlayabilir ve doğru yansıtabilir. Doğrusu yani çok emin değilim yani. Bu da önemli bir şey. Bir de şimdi geliyor bir dergaha giriyor, onu anlamaya çalışıyor. Dergahın iklimini, Şeyh Efendi'nin dünyasını, gönül dünyasını anlamaya çalışıyor. Bunlar da ayrı, ne bileyim, ayrı kişilik seviyeleridir gibi bakıyorum hadiseye.
Evet. Ve o dergah nasıl bir cazibe merkezi oluyor ki? Pervert orada farklı bir huzur hali buluyor.
Huzur hali buluyor, evet.
Üstad Necip Fazıl'ın o Eller ki şiirini de derginin sayfalarında yayınlamışsınız. Güzel bir Necip
bence
Fazıl.
Bence okuyun, bence evet. Bir çizgi olarak Necip Fazıl var.
Tabii.
Yani Esad Efendi Hazretleri'ni konuşurken o Erler ki'yi de okumak lazım.
Evet, vefatının o zaman 3. yıl dönemiymiş. Mayıs 1983, Temmuz 86.
Evet.
O eller ki gönül fezasındalar, toprakta sürünme ezasındalar. Yıldızları tesbih, tesbih çeker de namazda arka saf hizasındalar. İçine nefs sızan ibadetlerin birbiri ardınca kazasındalar. Günü her dem dolup her dem başlayan ezel senedinin imzasındalar. Bir an yabancıya kaysa gözleri, bir ömür gözyaşı cezasındalar. Her rengi silici aşk ötesi renk, o rengin kavuran beyzasındalar. Ne cennet tasası ve ne cehennem, sadece Allah'ın rızasındalar.
Evet, çok
mekanı güzel, cennet muhteşem olsun. Mekanı Fazıl. Görgü Kuralları sayfasında bu sefer selamlaşmayı yazmış Enes Ufuk.
Evet, selamlaşma var. O da önemli bir şey. Selamlaşma konusunu şöyle bir yeniden baktım gerçekten. Yani laik selamlaşma ile Müslümanca selamlaşma arasındaki farklar, selamın muhtevası, onun içindeki dua, işte Allah'ın selam isminden yola çıkış, ya iki Müslümanların birbiriyle ilişkisinin o dua derinliği, bunlara işaret edilmiş ve selamlaşılan toplumun nasıl bir barış toplumu olacağı. Yani orada biliyorsunuz Resul-i Ekrem Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Birbirinizi sevmedikçe, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Sevgiyi yaygınlaştırmak için de selamlaşınız buyuruyor Peygamberimiz. Yani İslam toplumunun bir sevgi toplumu olması çerçevesi anlatılıyor. Sadece görgü kuralları çerçevesinde.
Çerçevesinde.
Demek ki görgü kuralı dediğimiz hadise, yani böyle sadece bir
basit bir ritüel,
basit bir
değil.
Ritüel değil, evet. Evet.
Batı'da İslam sosyolojisi çalışmalarını Doktor İzzet Er Altınoluk için kaleme almış.
İzzet Er hoca da Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı yaptı Ali Bardakoğlu döneminde. İyi bir sosyologtur. Uludağ Üniversitesi'nde uzun süre öğretim görevlisi olarak çalıştı ve Altınoluk'ta da biz İzzet Er Hoca ile çok farklı sosyolojik konularda mülakatlar yaptık, yazılarını yayınladık.
Evet. Derginin bu sayısında kimine röportaj yapılmış diye baktığımda Kelim Sıddıkı ismini görüyorum. Kelim Sıddıkı ile İslam ülkelerinde basın üzerine bir konuşma yapmış Ahmet Kot. Batı yanlısı rejimler İslami bir basın için en büyük engeldir diyor Kelim Sıddıkı. Kelim Sıddıkı nereden?
İngiltere'den bir Müslüman.
Londra'dan, evet.
Londra'dan bir Müslüman düşünür. Onun değerlendirmeleri var. Ahmet Kot'un da böyle bir geniş bir ilişki ağı vardır. İslam dünyasındaki entelektüel birimlerle, insanlarla geniş bir dünyası vardır. O zamanlar Altınoluk'a epeyce bir katkısı oldu Ahmet Kot'un.
Evet. Ve derginin ilk sayılarında İslami mücadelede dergiler konusunu Fatih Uğurlu Altınoluk'un sayfalarına taşıyor. Bu sayıda dördüncüsü yayınlanmış bu dizinin. Ve
Diriliş
dergisi Sezai Karakoç'un 1960 ihtilalinden iki ay önce yayın hayatına başlayan Diriliş, insanlarımızın idraklerine yapılan yeni bir aşı olur. Geçen hafta siz paylaşmıştınız bu sözü. Müslüman İslam'ı öylesine canlı ve diri yaşa ki seni öldürmeye gelen sendediriz.
Evet. Sezai Bey'in böyle çok güçlü ifadeleri vardır, şiirleri vardır, denemeleri vardır. Yani ben mesela İslam akaidi üzerine yazdığı yazıları hatırlıyorum. Yani gerçekten bence mesela gençlerimiz Sezai Bey'in o yazılarını okumalılar. Yani o hakikaten İslam akaidinin muhakememize etkili biçimde yerleşmesi için çok önemli değerlendirmeler bulacaklar. Yani ayrıca ibadetler üzerine çok güzel yazıları vardır. İslam'ın dirilişi, İslam'ın ekonomik strüktürü gibi ilk kitapları evet. Mesela benim böyle küçük ebat kitaplar olarak İslam'ın dirilişi yayınlanmıştı. Orada da birçok yazısının altını çizmişimdir. İslam'ın ekonomik strüktürü, yani İslam'ın ekonomik yapısı anlamına. Evet. Yani belki de Türkiye'de ekonomi üzerine yazılmış ilk İslami yazılardandır. Bir kitapçık haline gelmiştir. Yani daha sonra biraz Hindistan'dan vesaire şeyler oldu. Birçok eseri var, edebiyat yazıları var. Onlar mesela edebiyatla ilgilenenlerin böyle altını çizerek cümle cümle okuyacakları kitaplardır. Yani Diriliş bence gençlerimizin, yani şimdi yayınlanmıyor ama Sezai Karakoç kitapları kitaplığımızda bulunması gereken, benim şahsen kendi çocuklarıma okutmaya çalıştığım kitaplardandır Sezai Bey'in her konudaki kitapları. Müthiş, evet. Ufuk açıcı kitaplardır.
Diriliş'in zaman zaman yayını durdurup mola vermesini Sezai Karakoç kimi zaman kendi iç alemine çekilmek, orada yenilenmek, tazelenmek ve genç, dinç bir enerji halinde düşünceler ve davranışlar alanına geri dönmek olarak niteliyor. Ona göre Diriliş'in her yeni çıkışı kendi iç hicretinden geri dönmektir.
Evet, iç hicretinden geri dönmektir.
Evet.
Evet.
Diriliş'i yakından tanımak için okunması gereken, evet, yazılardan biri. Yine Diriliş imzasıyla Diriliş günlük olarak çıkarken yayınlanan bir yazı da derginin sayfasında. İslam dünyası ABD Müslümanlarına karşı Siyonist terör devrede. O dönemde İsmail Faruki şehit edilmiş.
İsmail Faruki de önemli bir isim. Bakın işte biraz bu fotoğrafları sunuyoruz o yıllara ilişkin. 86.
28.
Evet. Önemli bir kitabı var. Bilimlerin İslamileştirilmesi.
İslam ve bilim konusunda.
İslam ve bilim konusu.
Bilimin İslamileştirilmesi.
Bilimin İslamileştirilmesi gibi bir yeni açılım getirmiştir. İlginçtir. O önemli bir şey. Yani İslam pozitif bilimlerin araştırılmasında bile kendine özgü bir perspektif sunar gibi bir yaklaşım sergiliyor. Maalesef şehit edildi. Maalesef şehit edildi İsmail Faruki. Evet. Allah rahmet eylesin.
Mekanı cennet
olsun. Mekanı cennet olsun.
Yine Nobel ödüllü bilim adamlarımızdan bir fizik profesörü. O da mekanı cennet olsun. Abdüsselam.
Evet. Pakistanlı.
Pakistanlı. İslam ülkeleri bilimi göz ardı ediyor demiş.
Evet, yani bu tabii Abdüsselam sanıyorum ki İslam dünyasından bugüne kadar 4 Nobel ödülü alındı. Yani bunlardan birisi Abdüsselam'dır. Yani bu maalesef, yani ilmi alanda yeterince emek vermeyişimizin de bir sonucu olarak gözleniyor. Dolayısıyla bu sözü de önemli Abdüsselam'ın.
Evet. Derginin Temmuz 86 sayısında fıkıh sayfasında Doktor Abdülaziz Bayındır imzasıyla kuru temizleme konusu işlenmiş.
Evet.
Evet, fıkıh, kuru temizleme.
Siz burada helal
evet.
gıda konusunu konuştunuz. Evet. Yani önemli bir hassasiyet o helal gıda sertifikası vesaire o alandaki çalışmalar. Yani hayatımızın her alanında İslam duyarlılığını ortaya koyuyor. Bu da aslında temizleme, şimdi kuru temizlemeye gönderiyoruz elbiselerimizi. Acaba gerçekten İslam'ın aradığı temizlik hassasiyeti kuru temizleme alanında var mı?
Evet.
Yani bu o açıdan önemli bir soruya cevap gibi. Yani uzunca bir değerlendirme var. Yani bence şimdi burada onu özetleme imkanımız yok. Ama bir hassasiyet olarak en azından hatırlamamız gerekiyor.
Evet, hatta kuru temizlemecilere de tavsiyeleri var.
Evet, hocanın tavsiyeleri var. Yani o da önemli. Şimdi kuru temizlemeci de İslami açıdan yani o temizliği isteyebilir, ister, istemesi lazım Müslüman bir toplumda. Onun için o hassasiyetleri onların da dile dikkate alması lazım.
Evet. Programımızın artık sonlarına doğru geliyoruz. Zaten son bir Fatiha ile Altınoluk Dergisi'de 5. sayısını noktalamış. Mimar Sinan'ı almışsınız.
Evet, Mimar Sinan.
Yasin Doğan ismiyle.
Evet.
Bir Fatiha göndermişsiniz. Yine binler Fatiha yolluyoruz Mimar Sinan'a.
Evet, Mimar Sinan büyük insan değil mi? Büyük insan. Orada bir anekdot var.
Evet. İstanbul'daki Sinan, İstanbul'daki Ayaspaşa Türbesi'nden sonra cami olarak ilk defa Şehzadebaşı Camii'ni yapar. Bu arada Anadolu yakasındaki Mihrimah Sultan Camii'ni inşa eder. 1549 yılında ise Kanuni adını taşıyacak Süleymaniye Camii ve Külliyesi'nin yapılmasını ister. Kanuni adını taşıyacak Süleymaniye Camii ve Külliyesi'nin yapılmasını ister. Bu caminin temelleri hazırlandıktan sonra Mimar Sinan ortadan kaybolur ve 6 yıl ortaya çıkmaz. Böylesine büyük bir caminin ve külliyenin yapımı tüm İslam aleminde konuşulmaktadır ve inşaatın durmasının maddi imkansızlıklardan ileri geldiği şayiası yayılır. Hatta Şah Tahmasp'ın sefiri aracılığıyla Kanuni'ye bir sandık dolusu mücevher gönderip caminin ikmalinde bizim de bir hissemiz bulunsun istedik dediği ve onun da madem ki gönderilmiş bu taşlar da haçta kullanılacak diyerek sefirin hayret dolu bakışları arasında mücevherlerin çakıl taşı niyetine harcın içine atılmasını istediği söylenir. Bu arada Osmanlı İmparatorluğu'nun üç kıtaya yayılan nice şehirlerini ve kasabalarını eserleriyle süsleyen bir isimdir Sinan.
Bu işte rahmet Sinan olsun. O 6 yıllık şeyi temeller otursun diye bekletir. Öyle bir şey yapıyor. İran kralı o zaman mücevher gönderiyor. Paranız yetmediyse biz takviye edelim gibi. Onu da temel harcına koyuyorlar. İşte o dönemde böyle karşılıklı jestler de olmuş.
Evet. Efendim. O zamanlar Altınoluk Dergisi'nin artık son olarak bunu da konuşalım. Sizin fikriniz sayfasında okuyuculardan gelen mektuplara da yer
evet,
veriyormuşsunuz.
Evet, o zaman vardı.
Yuvamız şey. Da var mıydı bu sayılarda?
O zaman henüz yuvamız yoktu. Hı-hı. Daha sonraki zamanlarda evet, çıktı inşallah. Yuvamız.
Yuvamızı da konuşuruz ilerleyen sayılarda.
İnşallah.
Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Eksik olmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Altınoluk Dergisi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Taş Getiren Bey ile beraber Temmuz 1986 yılına bundan tam 28 yıl önce yayınlanan Altınoluk Dergisi'nin 5. sayısına bir yolculuk yaptık. Altınoluk'ta yürüyüş programımızda İslam dünyası neden paramparça aramızdaki dikenleri sökelim dedik. Altınoluk'un diliyle ve programımız mühletince. Bu konular 28 yıl önce gündemimizde olduğu gibi bugün de gündemimizde halen güncelliğini muhafaza etmekte. Önümüzdeki hafta Altınoluk Dergisi'nin bu sefer 6. sayısıyla yani Ağustos 1986 sayısıyla tekrar birlikte olacağız aynı saatlerde. Allah'a emanet olun, hoşça kalın efendim, görüşmek üzere.
Erkam Radyo'da Altın Oluk'la Yürüyüş programını dinlediniz.